Ayrım 28.
Cinsel fobik reaksiyonları olan hastalar çoğunlukla fiziksel yorgunluk, diğer sorunlara ilişkin tedirginlik, genel stres, eşlerin aşırı talebi vesaire çeşitli nedenlerle ya kendi ya da eşlerinin fikirlerine göre cinsel olarak başarılı olamadıkları belli bir dönem geçirdiklerini, fakat bunun göreli önemsizliği konusunda cinsel eşleri tarafından teskin edilmediklerini belirtmişlerdir. Bu süre içinde tipik hasta ileride de başarısızlık beklentisine girmiş ve bir sonraki cinsel eylemde yer alabilen en küçük bir işarete duyarlı olduğundan bu onda daha fazla kaygı yaratmış, böylece beklediği, kendini doğrulayan kehanet tam başarısızlığa yol açmıştır. Cinsel eşlerinin bu tür başarısızlıklara karşı oldukça duyarsız kaldığı ve yeterli edim doğrultusunda baskı uyguladığı durumlarda hastanın kendi endişeleri ilk kaygıyı daha da arttırmış ve başarısızlığı garantilemiştir. Sonunda kaygıyı doğuran ilk uyarıcı neden ne olursa olsun yatakta ya da yatak dışı birkaç cinsel başarısızlıktan sonra hemen hemen herhangi bir cinsel uyarıcı hastayı sinirlendirecek bir şey, cinsel yaşantı sırasında kaygı yaratan bir tetikleyici uyarıcı haline gelmiştir. Sınıftaki öğrencilerime cinsel uyarılmanın istem dışı fizyolojik özelliklerini göstermek için cüzdanımdan $20'lık bir parayı çıkarıp onlara bir teklifte bulunurum. Cinsel olarak uyarılmak için kendinizi yönetebilirseniz, cinsel fizyolojinizi kontrol etmeyi, sertleşmeyi veya vajinal dokunun genişlemesini yönetebilirseniz size $20 vereceğim. 30 saniyeniz var. Bu yeterli değil mi? 1 dakika mı istiyorsunuz? Verdim. Şimdiye kadar hiç kimse $20'ımı alamamıştır. Tabii ki önemli olan nokta, nasıl diğer fobik durumlarda kaygı duymamak için kendinizi kontrol ederek bu kaygıyı azaltamıyorsanız, İrade gücü de cinsel çekiciliğinizi hissedebilme konusunda kendinizi yönetebilmeniz için bir işe yaramamaktadır. Yine diğer fobilerde olduğu gibi cinsel alanda koşullanmış kaygı cinsel davranışla ilgili bütün diğer uyarıcılara da genellenerek genel bir kaçınma veya kaçma davranımı oluşturur. Bu aşırı koşullanma yer alırsa talihsiz cinsel fobi hastası cinselliğe varma olasılığı çok düşük olan herhangi bir ilişkiden, örneğin olası cinsel eşlerle konuşmaktan, çıkmak bir yana, bile kaçınabilir. Eski kalıp yargılardan olmasına rağmen, hala popülerliğini koruyan bazı profesyonel inançların tersine, cinsel fobi, çarpık bir kişiliğin veya derinde saklı kalan enseste, eşcinselliğe veya psikotik duruma ilişkin bir çatışmanın göstergesi değildir. Diğer fobiler gibi öğrenilmiştir ve davranış tedavisi yöntemleriyle genellikle görece kısa bir sürede, haftalar veya aylar olarak, tersi yönde öğrenmeye, unlearn, tabi tutulabilir. Başarılı cinsel ilişki kurmada bazen çok ani ortaya çıkabilen, psikofizyolojik yetersizlik tanısı koymayı kolaylaştıracak bütün ipuçlarını da içeren, kaygı modelinden farklı olarak, öfke modelinde cinsel soruna işaret eden sadece tek bir açık gösterge vardır. Uzun bir süre boyunca bir eşle cinsel ilişki frekansında aylardan yıllara doğru uzanan yavaş bir azalma mevcuttur. Öfke modelinde cinsel sorunları olan çiftlerdeki cinsel ilişki frekansı çok uzun bir dönem boyunca sık sık sıfıra inmekle birlikte frekans hiç seksin olmadığı dönemlerle düşük frekansta seks arasında gidip gelir. Bu düşük frekanstaki cinsel ilişki dönemlerinde kaygı modelinde betimlenen cinsel sorunların hiçbiri gözlenmez. Erkek hastaların ejakülasyon eksikliği belirtmelerine rağmen sertleşme eksikliğine veya kaybına veya kaygıya ilişkin sorunları yoktur. Bazı kadın hastalar hiç ilgi duymadan hatta bazıları ilişkiyi küçümsedikleri için genellikle orgazm olmadan sadece orada yatıp hareket ettiklerini belirtirler. Öfke modelinde kaygı modelinin tersine cinsel birleşmedeki düşük frekansın eşlerin yatak dışındaki sorunlarının bir sonucu olduğu varsayılır. Tipik olarak eşlerden biri diğerine karşı gizli kin besler. Eşine karşı ifade edilmemiş öfkeyle doludur. Öfke inkar edilebilir. Cinsel bir sorunun varlığı olgusu da inkar edilebilir. Diğer eş tipik olarak öfke göstermeye heveslidir ve bunu yapar. Ayrıca genellikle edilgin eşiyle ilişkisinde öfkelendiği kadar manipülatif de davranır. Bu sorunu tedavi ettiğim klinik deneyimlerimde izlediğim kadarıyla eşlerden biri daima çok yorgundur veya havasında değildir veya başı ağrıyordur veya çok meşguldür veya biraz hasta hissediyordur veya daha önemli bir işi vardır veya yarın erken kalkıp işe gidecektir. Cinsel temastan kaçınarak, korku nedeniyle değil, eşinin günlük yaşamda kendisine gösterdiği davranışlardan hoşnutsuzluğu ve ifade edilmemiş öfkesi nedeniyle cinsel yaşamdaki frekansın düşmesine yol açan eş budur. Bu tür soruna klinik deneyimde sık rastlanır. Benim ve diğer terapistlerin ortak bir gözlemine göre kendini çeken eş bunu sadece yatakta değil, cinsel eşiyle bütün alanlarda yakın temastan ve paylaşmadan geri çekilerek yapmaktadır. Edilgince öfke taşıyan eşin geri çekilmesi, öfkesini iletmesini olanaklı kılacak bir yolun olmamasının bir sonucudur. Klinik açıdan eşine karşı nelere hoşgörüyle yaklaşacağına veya yaklaşmayacağına dair güçlü sınırlar koymamasının yanı sıra, rahatsızlık veren bu duygusunu etkili bir şekilde dışa verip, aralarındaki havayı temizlemenin yollarından biri olarak öfkesini belli etmek istemiyor izlenimini verir. Ayrıca klinik vakalarda hemen her zaman geri çekilen eşin belki açık ve öfkeli iletişim kurmamasından daha önemli olarak bu sorunun yanı sıra eşine karşı atılgan davranamadığını da izlerim. Eşine karşı isteklerini ifade edememektedir veya eşi kendi istediği gibi davranmasını manipülasyonla engellemektedir. Ayrıca bu davranışının kendisinde uyandırdığı hoşnutsuzluğu sakin bir biçimde veya pek de sakin olmayan bir biçimde iletme yeteneğinden son derece yoksun gözükmektedir. Etkili atılganca bir iletişim, hatta genellikle etkisiz kalabilen öfkeli bir iletişim kuramadığında geri çekilmektedir. Eşi söylediği şeyi beğenmezse, ondaki suçluluk veya kaygı uyandırma yeteneğiyle başa çıkamayacağı beklentisine bağlı olarak, eşiyle hiçbir yakın samimi teması, endişelerini, umutlarını, hatta sevinçlerini paylaşmayı istememektedir. Nihayet bir süre sonra eşinin manipülatif davranışına duyduğu nefret ve hoşnutsuzluk arttıkça, cinsel aşk da dahil olmak üzere onunla herhangi bir şeyi yakın olarak paylaşmadaki frekans gittikçe azalmaktadır. Bu cinsel sorun için kabul edilen genel tedavi biçimi, geri çekilmiş olan cinsel eşin hem öz saygısını zedelediğinde, diğer eşi olan öfkesini uygun düzeyde ifade etmesini, hem de günlük yaşamda ne istediğini, ona neyi vermeye hevesli olduğunu, hoş göremeyeceği şeyleri ve birlikte yaşarken ne gibi uzlaşmalar yapabileceklerini atılganca ifade edebilmesini sağlamaktır. Amerikan Psikoloji Birliği'nin 1972'deki Psikoterapide Yeni Yönelimler adlı sempozyumunda sistematik atılganlık terapisine özgü kavramları ve sözel becerileri geliştirdiğim çalışmamı sunduğum zaman katılımcılardan biri olan Dr. Harold Segal hemen kavradığı bu cinsel sorun tedavisine ilişkin yaklaşımım için akıllıca bir yorumda bulunmuştu. Önce atılganlık, sonra giriş. Cinsel işlev bozukluklarına ilişkin karışık modelde sorunun geçmişinde hem kaygı hem de öfke öğelerinin yer aldığı varsayılır. Örneğin geri çekilen bir eş aslında istemediği halde ve eşiyle gerçekte yakın iletişim kurmaya hevesli olmadığı halde cinsel birleşmeye zorlanmış olabilir. Ya birleşme sırasında ya da birleşme öncesinde sertleşme sağlayacak kadar cinsel uyarılma yaşamamış olabilir. Şayet şu an seninle cinsellik yaşamak istemiyorum diyecek kadar atılgan değilse, hiç değilse yatağa gitmeyi istiyor izlenimi vermesi için ikna edilmiştir. İsteksizlik nedeniyle birçok başarısızlıktan sonra manipülatif eşi ya suçluluk ya da kaygı duymasına yol açacak bir mesaj verme eğiliminde olur. Bazen bu hemen yatakta, çok çabuk ve etkili bir biçimde, anında fobik koşullama şeklinde yer alır. Eşi başka zamanlar cinsel hoşnutsuzluğunu farklı biçimlerde, bazen sessizce gösterebilir. Fakat ne olursa olsun, sonunda görülen cinsel başarısızlığın şaşırtıcı olmadığına ilişkin bir mesaj verilir ve alınır. Birinin etkin, diğerinin edilgin olarak her iki eşin de birbirine karşı öfkelendiği bu manipülatif edilgin olma ilişkisinde eskiden beri mevcut engellenmelere bir yenisi eklenmiş olur. Girişimlerinde hem öfke hem kaygı ögeleri olan cinsel sorunları tedavi ederken 1. Bu manipülatif edilgin olma ilişkisinde gelişen öfkeyi çözmeden cinsel kaygı koşullamasını ortadan kaldırmaya. 2. Cinsel başarısızlığa bağlı kaygıyı tedavi etmeden çifte sadece sağlıklı bir şekilde bir arada nasıl yaşayacaklarını öğretmeye çalışmak genellikle zamanı boşa harcama anlamı taşır. Şayet biri diğeri olmadan gerçekleştirilmeye çalışılırsa, öfke etkeni daha fazla cinsel başarısızlığa yol açacak ve tüm süreci yeniden başlatacak veya tedavi edilmemiş cinsel kaygı öğesi gelecekteki cinselliği olanaksız hale getirecektir. Bu durum cinsel engellenme konusunda her iki eşte de evliliği bozmadan başa çıkılması son derece güç olabilecek, akla yatkın öfke duygularını yeniden uyandırabilecektir. Karışık model kullandığında cinsel sorunun her iki öğesinin de eşten kaynaklanan ve eş hakkındaki öfke duygularının yanı sıra cinsel edime ilişkin kaygının da tedavi edilmesi zorunludur. Dr. Masters ve Dr. Wolf gibi bazı terapistler, öfkenin çok baskın olduğu koşulda öncelikle bu öğe çözülmeden cinsel kaygı öğesinin tedavi edilmesinin olanaksız olduğuna işaret etmektedirler. Öfke öğesi hakkında konuşurken özensizlik ve cinsel terapi sabotajı gibi betimlemelere başvuran araştırmacıların deneyimleri benimkilerle uyuşmakta ve onların uyarılarına katılmaktayım. Karışık modelin kullanılmasıyla uygulanan bileşik cinsel terapi, masa altı manipülasyon yerini açık ve atılganca iletişime bırakmadıkça, saklı öfke yerini duyguların sorulmadan atılganca ifade edilmesine bırakmadıkça, imkansız olmasa bile son derece güç olur. Bu girişten sonra cinsel konularda atılganlığın öğretilmesine dönelim ve atılgan olmanın cinsel saflıkla ve cinsel sorunlarla başa çıkmada nasıl yararlı olduğunu gösterelim. Ayrıca yakın ilişkilerdeki cinsel çatışmaları çözmede başvurulan atılganlığın, aynı ilişkideki diğer sorunları çözmede kullanılan atılganlıktan farklı olmadığını da gösterelim. Kişilere eşlerinden cinsel beklentilerini açıkça ve atılganca ifade edebilmeleri ve aralarında belli bir uzlaşma sağlamaları için çalışmak üzere birçok gerçek örnek veririm. Bunlar başka öğrencilerin veya hastaların daha önce çözmüş oldukları cinsel sorunlardır. Genellikle hassas ve bazen utandırıcı olabilen sorunların nasıl ele alınabileceğini tartışırız. Bu öğrencilerin bir kısmı evliydi, bir kısmı birlikte oturuyordu, bir kısmının bağlı olduğu biri yoktu, sadece çıktıkları kişiler vardı ya da evlilik dışı ilişkileri vardı. Bütün bu gerçek çatışma durumlarında çiftleri oluşturan eşlerden biri cinsel ilişkiden hoşnut değildi. Diğeri ise ya manipülatif biçimde ya da mevcut cinsel durumda yer alabilecek herhangi bir değişikliğe karşı edilgin biçimde direniyordu. Bazı doyumlu cinsel eşler için değişmeye direnç göstermelerini teşvik eden saklı kaygı gündemleri mevcuttu. Bu direnen cinsel eşler büyük bir olasılıkla terapide gördüğüm birçok kişiye benziyorlardı. Herhangi bir değişikliğin kendilerindeki bazı cinsel zayıflıkları ortaya çıkaracağından endişeleniyorlardı. Bu endişeler eşlerini ve kendilerini mutlu edecek cinsel teknikler konusunda bilgisizlik veya değişiklik isteyen eşlerin cinsel ufuklarını genişletmeleri sonucu böyle zevklerin nereye varacağı konusunda korku olarak belirebiliyordu. Anılan zevkleri doyurabilirler miydi? Başlarına ne gibi işler açılıyordu? Eşleri üçlü ilişki gibi aşırı bir şey teklif ederse bununla başa çıkabilecekler miydi? Bu cinsellikle ilgili çarpıklığın zaten derinden derine hissettikleri kıskançlık duygularına ve eşlerinin olası cinsel eşlerden gelebilecek girişimler doğrultusunda onlarla flört ettiklerini gördüklerinde duyabilecekleri güvensizliğe etkisi ne olacaktı? Böyle bir değişiklik mevcut cinsel ilişkilerinin henüz tam durulmamış fakat kesinlikle güvenli ve düzenli olan ilişkilerinin bitişini mi haber verecekti? Hem klinik hem de öğretim ortamlarında gözlediğim kişilerin eşleriyle cinsel ufuklarını genişletmesinde yer alan esas güçlükler genel evreni istatistik olarak temsil etmemektedir. Böyle olsa dahi bu örnekler burada değinilen birkaç tanesi atılganlık öğrencilerine cinsel isteklerini belirtmede daha atılgan olmak için egzersiz olarak kullanabilecekleri örnek durumlar sağlamaktadır. Birçok çiftin iletmede güçlük çektikleri cinsel istekleri betimleyebilmek için bütün güçlükleri birleştirerek talihsiz hipotetik bir çift olan ve cinsel yaşamlarında çok çeşitli sorunları olan Jack ile Jill'i anlatıyorum. Her zamanki gibi öğrenciler çalışmaya başladıklarında en basit cinsel talep olarak misyoner pozisyonundan farklı bir şey istemelerini sağlıyorum. Sonra gerçek şikayet örneklerinden hareketle bunların üzerine hayal güçlerini kullanarak en erotik fantezileri kurmalarını istiyorum. Bu öğrenme işlemini cinsellikleri ve cinsel istekleri hakkında önce yakın olmadıkları ve fazla kişisel yatırımları olmayan birisiyle konuşarak kaygılarını azaltmada yardımcı olacak güvenli bir deneyim ve sosyal yüzleşme yaptırmak amacıyla öneriyorum. Bu işlem aynı zamanda bazı öğrencileri gözlerinden yaş gelecek kadar güldürerek kaygının başlatmış olduğu baskıların silinmesine ve yok olmasına da ortam hazırlamış oluyor. Aşağıdaki diyaloglarda görebileceğiniz gibi cinsel değişikliğe ilişkin bir talep ne tamamen erkek ne de tamamen kadın cinselliğine bağlıdır. Atılganca sözel provalarda öğrencilerin Jack'i Jill ile olan cinsel ilişkisinde hoşnutsuzluk yaşayan ve bazı şeylerin değişmesini isteyen eş, Jill'i ise cinsel güvensizlik duyguları nedeniyle buna manipülatif direnç gösteren eş yapmalarını istiyorum. Buna karşın bir başka çatışma durumunda ise Jill'in atılgan teşvikçi, Jack'in ise direnen kişi olmasını istiyorum. Bundan sonraki diyaloglar kısa olup birbirlerine cinsel isteklerini ileten atılgan öğrenciler arasındaki provaların gözden geçirilmiş örnekleridir. Bu uygulamalar doğallıkla daha önceki öğrencilerin anlattıkları kendi gerçek yaşam deneyimlerine ilişkin aynı amaçlı uzlaşmaları ortaya çıkarmıştır. Dikkat edilecek olursa öğrencilerin eğitiminin daha sonraki aşamalarında yer alan bu yakın ve eşit ilişki diyalogları, daha önceki diyaloglarda vurgulanmış olan atılganca sözel becerileri içeren kalıplaşmış dilin öğrencilerin kendi konuşma tarzlarına uyarlanmış biçimidir. Bilgi alışverişinde daha çok alışılmış dil kullanılırken, çatışma durumları ortaya çıktığı zaman bu sözel becerilerin de kişiselleştirilerek kullanıldığı izlenmektedir. Diyalog 31. Bir erkek veya kadın eşine atılganca cinselliklerinin alışkanlık haline geldiğini ve cinsellikte yenilik aradığını söyler. Bu öğrenme durumları dizisinin ilk diyaloğunda atılgan kişi veya manipülasyon uygulayan kişi olarak Jack ve Jill rolleri değiştirilebilmektedir. Her iki durumda da sadece fizyolojik ön koşullara özgü ayrıntıların cinsiyet yapısına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin bu durumda Jill ile 8 yıldır evli olan ve ondan 4 çocuğu olan Jack, yaşamın bir şekilde kayıp gittiğini hisseder. Kahve molalarındaki erkekler arası sohbetlerden yarım yamalak duyduğu kadarıyla evlilik dışı dünyada bir sürü şey olmaktadır. Yaşamında yıllar geçtikçe giderek daha az ödüllendirici gelen alanlardan biri Jill ile olan cinsel ilişkisidir. Bir şeyler eksilmiş gibidir. Evliliklerinin ilk yıllarında Jill ile daima hissettiği heyecan alışkanlığa dönüşmektedir. Sevişmelerinde bunu tekrar kazanmayı istemekte, fakat ne olduğunu ve nasıl elde edileceğini tam olarak bilmemektedir. Bazı fikirleri vardır, fakat şimdiye kadar bunları nasıl deneyeceğini veya Jill'in bunları nasıl karşılayacağını bilmemektedir. Diyaloğun geçtiği yer. Jack ve Jill seviştikten sonra yatakta yatarken cinsellik hakkında konuşmaktadırlar. Jack, son zamanlarda bizim durumumuzu düşünüyorum. Cinsel yaşamımız eskisi gibi değil. Jill, ne demek istiyorsun? Bende değişen bir şey yok. Jack, tam da demek istediğim buydu. Hep aynı oluyor. Fakat daha önceki gibi değil. Jill, ne demek istiyorsun? Aynı mı değil mi? Jack, gerçekten ne demeye çalıştığımı bilmiyorum. Daha önce olduğu gibi heyecan verici gelmiyor. Belki her sefer aynı şeyi yaptığımız içindir. Kendini açma. Jill, huzursuz olarak. Yine ofisteki arkadaşlarına yatakta ne yaptığımızdan mı söz ettin? Jack, hayır. Daha önce böyle bir şey yapmış olman budalalıktı. Sana bundan söz etmem ise daha fazla budalalık oldu. Negatif atılganlık. Jill, en son bu şekilde konuşmaya başladığında o yeni adam işe alınmıştı ve karısıyla tanışmıştık. Kadının sahip olduğu tek şey koca memeleri olan bir vücut. Beyinsizin biri. Fakat tek düşünebildiğin şey o adamın karısının yatakta ne kadar müthiş olduğuna ilişkin anlattıklarıydı. Jack, gerçekten onu dinlediğimi sana itiraf etmem gerek. Sisleme. Jill, Bana bak, sevişmemizde yanlış olan bir taraf yok. Herkes kendine ait olmayanın daha iyi olduğunu düşünür. Jack, evet bu doğru. Bazen ben de böyle düşünüyorum. Fakat yine de farklı bir şey denersek, sevişmekten daha fazla zevk alacağımız duygusundan kendimi kurtaramıyorum. İlk çıktığımızda nasıl olduğunu hatırlasana. Sisleme ve bozuk plak. Jill, otomobilin arka koltuğundaki gibi mi? Sana ne oldu? Jack, haklısın. Belki oynatıyorum. Ama yeni şeyler denemek istiyorum. Bazı fikirlerim var. Sevişirken daima ya ben ya sen üstte oluyorsun. Farklı bir şey denersek daha fazla eğleneceğimizi sanıyorum. Sisleme ve bozuk plak. Jill biraz ilgilenerek. Ne gibi fikirlerim var? Jack, ikimizin de seks hakkında pek fazla bilgisi olmadığını düşünüyorum. Yeni bir şeyler öğrenebiliriz. Negatif atılganlık. Jill, bazı yeni kitaplar alıp birlikte okumamızı mı istiyorsun? Jack, fena fikir değil. Fakat esas istediğim şey, Malibu Kanyon'da Backbone Ranch gibi bir yere gidip yeni bir şeyler öğrenip öğrenmeyeceğimize bakmak. Sisleme ve işleyebilir uzlaşma. Jill, Backbone, serbest aşkın ve orjilerin yer aldığı en çıplak koloni orası. Aman tanrım, annem beni orada görse ne der? Jack, bu mümkün. Eğer oradaysa ilk yapacağımız şey, babam nerede sorusunu sormak olabilir. Sisleme. Jill, aptal olma. Ya birlikte çalıştığım kızlardan biri beni orada görürse ne der? Jack, içlerinden biri orada olabilir. Cinsellik hakkında biraz daha fazla şey öğrenmek için Malibu'ya gittiğimizin görülmesinde ne gibi bir sakınca olabilir? Sisleme ve negatif sorgulama. Jill, ertesi gün onun yüzüne bakmam gerekir. Jack, bakarsın fakat ertesi gün onu görecek olman seni neden rahatsız etsin? Sisleme ve negatif sorgulama. Jill, benim hakkımda ne düşünür? Jack, bilmiyorum, ne düşünebilir? Kendini açma. Jill, büyük bir olasılıkla benim seks delisi olduğumu düşünecektir. Jack gülümseyerek, onun gibi mi? Negatif sorgulama. Jill, peki, fakat ya başka birine söylerse onlar ne düşünür? Jack, söyleyebilir. Bunu onlarla çözmen gerekir. Fakat ben yine de gitmek istiyorum. Sisleme ve bozuk plak. Jill, ama bizim giysilerimizi çıkardığımızı bilecekler. Jack, tabii. Fakat çıplaklık veya birinin bunu biliyor olması neden o kadar kötü olsun ki? Sisleme ve bozuk plak. Jill, Malibu'daki bütün diğer insanlar bizi görecek. Jack, gülümseyerek. Görecekler. Fakat ben yine de gidip yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Sisleme ve bozuk plak. Jill, başka erkekler bana bakarsa bunu aldırmayacağını mı söylüyorsun? Her şeyime bakarlarsa. Jack, bilmiyorum. Fakat hala gitmemizi istiyorum. Kendini açma ve bozuk plak. Jill, bundan hoşlanmıyorum. Bu fikirlerin tümü beni rahatsız ediyor. Jack, peki bu şaşırtıcı değil. Fakat Malibu'ya gitmemizi istememde seni tam olarak rahatsız eden şey nedir? Sisleme ve negatif sorgulama. Jill, işe yeni gelen o adamın sana Backbone'dan söz ettiğine bahse girerim. Sen de onu dinledin. Jack, haklısın, dinledim. Oraya gitmemizi istememin ve cinsel yaşamamızı geliştirmeyi istememin sakıncası nedir? Sisleme ve negatif sorgulama. Jill, herhalde onun karısına rastlayıp giydiği o baştan çıkarıcı dar elbiselerin altında ne olduğuna bakmak istiyorsun. Jack gülümseyerek, haklı olabilirsin. Orada olabilir ve nasıl olduğunu görmenin bence bir sakıncası yok. Fakat çıplak kadınlara bakmaktan hoşlanmamın sence ne gibi bir sakıncası olabilir? Sisleme ve negatif sorgulama. Jill, sen benimle evlisin.